Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Kısa Dalga Ekonomi Sohbetleri. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi Sohbetleri Kısa Dalga'da.
Kısa Dalga Ekonomi Sohbetlerinden merhaba. Kısa Dalga yeni yayın dönemine başladı. Güçlü bir kadroyla, önemli analizler, haberler, video programları ve podcastlerle karşınızda olacağız. Bu çerçevede Türkiye'de ana gündem maddelerinden birisi olan ne olacak ekonominin hali, hepimizi kare kare düşündüren bu durumu konuşacağız. Çeşitli konuklarımız olacak. Bu hafta bize ilk olarak eşlik edecek konuğumuz ise Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Kamudaki bürokratik, yüksek düzeydeki bürokratik görevlerinin yanı sıra Babuşçu aynı zamanda Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapıyor. Kendisiyle ekonominin halini, geleceğimizi konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Mütten Hanım.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Hocam isterseniz aslında ana gündem konularından bir tanesi 18 Aralık'tan beri, aslında Aralık'ın 23'ünden beri hepimizin gündeminde olan bir konuydu. Dolar kuru bir anda kontrolden çıktı. Aslında bir anda değildi. Adım adım geldi ama rekora koştuğu yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi ve kur korumalı mevduat kelimesi bizim lügatlarımıza girdi. Bilen bilmeyen hepimiz böyle bir kavram setini öğrendik. Bu çerçevede de denildi ki banka faizinin yanı sıra eğer o günkü kura göre dövizinizi getirirseniz, bunları bozdurur ve bankaya koyarsanız devlet aradaki farkı size ödeyecek. Bu çerçevede bakanlığın yapmış olduğu açıklamaya göre ilk 3 aylık ödeme periyodu geldi çünkü. Şu anda kasada biriken para 591 milyar lira. 3 aylık ödemesi dediğim gibi başlayacak. Aynı zamanda 1 milyon hesap açıldığı söylendi. Bunun %97'sinin gerçek kişilerden. 30 bine yakınının da tüzel kişilerden olduğu söylendi. İlk ödemesi başladı diye biliyorum ben. Tabii ki bunun bir bütçe maliyeti de var. Bankacılar bunun maliyetini de hesaplıyorlar. Şu anki kura göre bunun 30-35 milyar lira kadar olacağı söyleniyor. Öncelikle hocam bu kur korumalı mevduat nasıl bir şey? İyi mi, kötü mü? Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu?
Şimdi kur korumalı mevduat aslında yeni bir uygulama değil. Şöyle bir baktığımızda 50 yıl önceki uygulamayı yeni ismiyle ortaya konuldu. 1970'li yıllarda dövize çevrilebilir mevduat hesapları vardı. 1970'lerde başladı, 1980'e kadar sürdü. 10 yıl boyunca dövize çevrilebilir mevduat hesabı açıldı. 1984 ve 89 yıllarında da geri ödendi bunlar. O zaman dönemin başbakanı bir söz söylemiş, onunla başlamak istiyorum. Turgut Özal. Turgut Özal. Kendilerini akıllı uyanık sananlar böyle bir yol buldular. İnşallah sonra gittiler, ders alırlar. Böyle bir uygulamaya bir daha girmezler demiş. Ama ne yazık ki yıllar sonra tekrar girdik böyle bir uygulamaya. Siz ürünün nasıl bir çalıştığını anlattınız. Ürün aslında örtülü bir faiz artırımı. Yani faizlerin düşme sürecindeyken teoriden vazgeçip ortaya atılan bir teori vardı. Faiz neden? Enflasyon neticedir teorisinden vazgeçmek yerine. Örtülü bir faiz artırımı yapıldı. Burada politika faizi artı 3 puana kadar bankalar faiz ödesin. Bunun üzerinde bir kur artışı olursa devlet, hazine veya merkez bankası üzerindeki kur artışını ödesin politikası geliştirildi. Örtülü bir faiz artırımıdır. Ve 3 ay içerisinde 591 milyar TL para toplandı. Mevduat hesabı açıldı. 591 milyar TL'nin ödemeleri geçen hafta başladı. İşte Mart'ın son haftası başladı. Ödemeler tabii parasını çeken müşterilere ana para ve faiz ödeniyor. Parasını çekmek istemeyen müşteriler tekrar yenileyebiliyorlar hesapları. Fakat faiz ödemeleri başladı. Faiz ödemelerine baktığımızda ben iki tane alternatif hazırladım bu faiz ödemelerinin ne kadar olabileceğine ilişkin. Birinci alternatif şu, dolar kuru şu an 14.70-14.80'lerde geziniyor. 15 lira diye hesapladım, düz hesap. 15 lira kur, yani dolar 1 dolar 15 TL'den Nisan, Mayıs, Haziran aylarında devam edeceğini düşündüm. Aynı kur devam ederse, ki devam edeceğini sanmıyorum ama iyimser tahminle devam ederse 43 milyar TL'lik bir faiz ödemesi ortaya çıkıyor bu hesaplardan, 591 milyar TL'lik hesaptan. Eğer kurda bir değişim olursa, onu da şu ikinci alternatif olarak şöyle hesapladım. Nisan ayında 15 lira dolar kuru, Mayıs ayında 15.50, 15.5 lira, Haziran ayında 16 lira olarak olduğunu varsayım altında. 591 milyar TL'lik kur korumalı mevduat hesaplarına ödenecek rakam 62 milyar TL çıkıyor. Şimdi ortalamasını alırsak yaklaşık 50 milyar TL civarında bir ortalama ödeme çıkacak. 40 ile 60 milyar TL civarında, 40 ile 60 arasında bu rakam. Bu 3 aylık rakam. Yıllık rakam bunun da çarpı 4 olacak ve 200 milyar TL'yi aşan bir hazineye yük biniyor. Hazineye yük binmesi demek biz vatandaş olarak vergilerimizle hazineye ödeme yapacağız. Bizim vergilerimizi mevduat sahiplerine hazine aktaracak. Veyahut da Merkez Bankası para basarak, Merkez Bankası para basarak aktaracak bu mevduat sahiplerine. Her ikisi de enflasyonist etki yaratacak. Merkez Bankası'nın para basması, piyasaya vermesi enflasyonist etki. Zaten hem neredeyse hiper enflasyona doğru giden bir ortamda enflasyonist etki. Hazinenin ödemesi bütçe açıklarını artıracak. Bütçe açıklarını yine enflasyonist etki yapacak. Rakamın büyüklüğünü göstermek için söylüyorum. 2021 yılı bütçe açığı rakamı 198 milyar TL'ydi. Pardon, 192 milyar TL'ydi. 2021 yılı bütçe açığı. Yani 2021 yılı bütçe açığı kadar bir rakam ortaya çıkıyor.
Ve bu sadece yani buraya ödenecek para üstelik. Yani hani diğer bütçeye yük olacak. Başka kalemler de var tabii. Yani sadece kur korumalı mevduatın bir yıllık ödemesinden geçen yılın bütçe açığı kadar ya da onun üstünde bir yük geliyor hazineye. Doğru
evet,
mu anladın?
En az o kadar. En az o kadar gelecek açık olarak. Bu senenin bütçe açığı tahminen 278 milyar TL tahmin ediliyor. Bu senenin bütçe açığının üzerine bu rakamı koyarsak 200 milyar TL'yi, bütçe açığı rakamı 278'den yaklaşık 500 milyar TL'ye kadar çıkmış olacak ki çok ciddi rakam. Bu seneki bütçe açığını neredeyse ikiye katlayan bir rakam ortaya çıkıyor. Bunun tabii enteresan tarafı enflasyonist etkileri olduğu kadar vatandaşın üzerine yük, fakirlik, yoksulluk olarak dönecek.
Hocam bu konuda şöyle bir tartışma da yapıldı hatta. Bunun bir servet transferine de kapı açtığı, yani parası olanlar, doları ya da eurosu olanlar, altını, hatta altına da yine bir kapı aralandı mı sanıyorum, o kadar rağbet görmedi. Yani şu söylendi, siz zaten yoksul olan, parası olmayan, yani dolar geliri olmayan insanlar var bu ülkede. Bir de olanlar var ve bazılarında bu miktar bir hali de fazla. Öyle bir garanti verdiniz ki benim ödediğim vergi bana hastane hizmeti olarak dönmesi gereken, eğitim olarak dönmesi gereken para, yani bütçedeki o para bir gruba, insanlar grubuna. Yani şöyle oluyor aslında, işte 1 milyon mevduattan bahsediliyor. Peki geri kalan insanlar ne olacak? Bu aslında devlet bu insanları bir anlamda servet aktarıyor yorumlarına neden oldu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle mi gerçekten?
Çok güzel bir noktaya değindiniz. Güzel de açıkladınız Müte Hanım. Kesinlikle servet transferi, rant aktarımıdır bu. Mevduat sahiplerine %17'nin üzerindeki kur farkını devlet tarafından aktarılıyor. Yani parası olan mevduat sahiplerine bir para aktarımı söz konusu. Kimlerin parası aktarılıyor? Sizin bizim vergilerle oluşturulan hazine gelirleri aktarılmış oluyor. Bu kesimler arasında bir rant aktarımıdır. Bundan tabii kredi müşterileri de yararlanıyorlar. Bankacı kesiminde maliyet politika faizi artı 3, yani %17'de kalıyor. Çünkü üstündeki kur farkını devlet ödediği için bankacılık kesiminin maliyetleri düşüyor. Kredi kullanan iş adamları holdinglerde daha düşük kredi faizinden yararlanmış oluyorlar. Kredi faizi kredi çeken iş adamları, şirketler ve holdingler düşük faizden yararlanmış oluyorlar. Onlara da bir kısmı aktarılan rantın bir kısmı da onlara yansımış oluyor. Yani AKP iktidara geldiğinde zenginden fakire doğru aktarımı yapacağını defalarca vurgulamasına rağmen sistem fakirden zengine doğru aktarıma dönmüş vaziyette. Mevduat sahipleriyle iş adamları bu işten yararlanıyorlar. En çok yarar olanlar bunlar. Tabii bu arada bankacılık kesiminde aracılık yaptığı için ciddi boyutta karlarını artırmış oluyor. Bu süreçteki aracılık gelirlerindeki marjların artması nedeniyle aracılık gelirlerinin artmasından dolayı bankacılık kesiminde ciddi boyutta karlarını artırmış oluyor.
Evet hocam, bu kur korumalıyı konuştuk. İşte dediğimiz gibi dolar kuru bir anda fırlamıştı. Sizin de bahsettiğiniz gibi böyle eski defterler karıştırıldı ve tarihin sayfalarından daha önce başka bir isimli olan döviz korumalı mevduat, kur korumalı mevduat olarak geldi önümüze. Ama bu süreçte kurun artışı her ne kadar bu yöntemle frenlenmiş gibi görünüyor olsa, en azından dolarizasyon, başka yansımaları da oldu hayatlarımıza. Enflasyon. Siz de bahsettiniz. Hiper enflasyona doğru giden bir durumdayız. TÜİK verileri açıklandı. Siz de keza sosyal medyadan paylaşıyorsunuz. Katıldığınız yayınlardan söylüyorsunuz ki veriler arasında Enag grubunki ile TÜİK'in arasında, keza işte İTO'nunki ile İstanbul Ticaret Odası'nınki ile de TÜİK arasında farklılaşmalar oluşuyor. Ben sizin yaptığınız anketleri falan da takip ediyorum. Şu anda TÜİK'e göre resmi veriyi baz alırsak TÜFE'de %61, %62'ye yakın. ÜFE'de ise zaten ÜFE makası açılmış vaziyette %114'lük bir yıllık artıştan bahsediyoruz. Buna karşı hükümetin gündeminde olduğu söylenen şeylerden bir tanesi 20 tane temel ürünün, gıda, temizlik gibi hayati ürünün fiyatlarının sabitlenmesi. Ne olacak bu enflasyon? Bu şekilde dizginlenecek mi? Yoksa daha kötü, yani kötü günleri gördük, daha kötü günler mi bizi bekliyor?
Evet, enflasyon konusundaki gelişmeleri belli ölçülerde güzel özetlediniz. Birkaç cümle de ben ilave edeyim. %61 Türkiye'nin enflasyonu şu an, TÜFE enflasyonu. Bu gerçekçi mi diye baktığımızda gerçekçi değil. Rakam kesinlikle gerçekçi değil. Nereden anlıyoruz gerçekçi olmadığını? Birkaç tane gösterge bize gösteriyor. Mesela ÜFE gösteriyor. Son 20 yılda ÜFE ile TÜFE arasında fark bu derece açılmadı. ÜFE'nin üzerinde durmuyor TÜİK. Ve ÜFE'yi gerçek rakamlarıyla yayınlıyor. %115 şu an ÜFE.
Evet.
TÜFE yarısı bile değil. Bence gerçek rakam ÜFE. En az. Başka Enag grubu yayınlıyor. Enag grubu 142-143 buldu enflasyon rakamını. Ve hayat şartları, mutfaktaki enflasyon, marketteki enflasyon, pazardaki enflasyona bakınca vatandaşlardan görüyoruz. Kendimiz de görüyoruz. %200'ün altında bir enflasyon yok. Geçen market fiyatları geldi bana bir market yöneticisinden. Sosyal medyada söylediğiniz gibi yayınladım hatta. 13 tane sebze ve meyvenin geçen yılki Nisan fiyatıyla bu seneki Nisan ayı fiyatlarına baktığımızda %235 artış var. %235. Yani Türkiye'de enflasyon şu an son bir yıl içerisinde veya hatta son 6 ay içerisinde %100'ün kesin üstünde, %200'lere kadar çıkabilir. Çıktığını görmüş oluyoruz. Şimdi enflasyon nereden başladı? Aslında Türkiye ekonomisi 6 aydır çok ciddi bir krizde. Ve kriz gittikçe de derinleşiyor, devam edecek. Ona da geleceğim tekrar. Sizin de sorularınız vardır muhtemelen. Kriz Eylül ayında başladı. Eylül 2021'de. Hatta 23 Eylül 2021'de başladı. Niye 23 Eylül 2021'de başladı?
Evet, ben de onu söyleyeceksin hocam. Niye? Yani ama gece ve gündüz eşit oluyor, orayla mı alakalı iki nokta mı gönderme yapacaksınız acaba diye bir düşündüm ama yok, o değil herhalde.
Yok, Sayın Cumhurbaşkanı Eylül ortalarında bir söz ortaya attı. Bir teori dedi. Bir teori demeye dilim varmıyor ama söz şuydu. Detayını çok da fazla bilmesek de faiz neden? Enflasyon neticedir dedi. Ve bunu hükümet iktidar yönetimine, hükümet yönetimine, ekonomi yönetimine kabul ettirdi. Merkez Bankası'na başta kabul ettirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Eylül ayı toplantısının 23 Eylül'de yaptığı ve ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. %19 olan faizi %18 indirdi. O tarihte faiz %19'du, enflasyon %19'du.
Evet.
Aslında faizlerin birkaç puan arttırılması gerekiyordu. Birkaç puan arttırmak yerine bir puan düşürmeyi tercih etti. Belki de o hayati bir karar. Onun için nokta tarihi verdim zaten. Birkaç puan faizler artırılsaydı, 3-4 puan artırılsaydı bugünkü halimizi yaşamayacaktık. O Temmuz-Ağustos'ta ağır aksak giden ekonomiyle devam edecektik belki de. Ama faizler 19'dan 18'e indirildi. 23 Eylül'de kriz başladı Türkiye'de. Peşinden Kasım ayında, Ekim ayında 200 bas puan, Kasım ve Aralık aylarında 100'er bas puanla %19'dan %14'e indirildi faiz. Faiz 19'dan 14'e düştü. Enflasyon 19'dan 61'e çıktı. Resmi enflasyon. Teori çöktü aslında. Teori çöktü ve neredeyse hiperenflasyona götürüyor bizi.
Evet. Peki hocam, sizce bu ısrar sürecek mi? Yani artık çok görünür bir şekilde gidiyor ama örneğin işte Nisan ayı toplantısı geliyor. Hani buna dair hani bugüne kadar pas geçti. Pas geçmeyi tercih etti. Koşullara baktığını söyledi. Savaş çıktı, yine koşullara bakıyorum dedi. Ne bekliyorsunuz? Nisan ayında bizi ne bekliyor? Sizce görüp bir önlem alırlar mı?
Ben sanmıyorum. Yani görüp önlem alınacağını. İnat devam edecek. Faizlerdeki durumu sürdürmeyecekler. Şöyle söyleyeyim size. Eylül ayında başladı bu enflasyonda yükselme. 6 aydır enflasyon yükseliyor. Ve yükselmeye de devam edecek daha da. Benim beklentim %75-80'leri kesin bulacak.
Ne zaman hocam? Yıl sonunda mı? Haziran mı?
Haziran, Temmuz en geç. Hı hı. 3-4 aylık süre içinde %75-80'i bulacak. Hatta önlem alınmazsa 3 aylık rakamları bile görebiliriz. %100'leri bile görebiliriz. Enflasyon enteresandır. Çok hızlı yükselir. Çok hızlı yükselir. Anlamazsınız bile. Çok hızlı yükseldi. Yani Aralık, Ocak, Şubat aylarında fırladı gitti. Çok hızlı yükselir. Fakat çok inatçıdır. Çok yavaş düşer. Biz enflasyonu düşürmek için çok uzun yıllar uğraştık biliyorsunuz. Evet. 90'lı yıllarda.
Tabii.
Yani
enflasyon şu an canavarı denirdi. Benim çocukluğumdan aklımda kalan bir canavardan bahsedilirdi. Onu böyle canavar olarak tasvir ederlerdi.
Evet, enflasyonun özelliğidir. Çok hızlı yükselir. Ki 4 ayda yükseldi bakın. 19'dan 61'e 4 ayda yükseldi ki 161 aslında. 19'dan 161'e neredeyse görünmeyen enflasyon veyahut da gösterilmeyen enflasyon %150'lerde, %160'larda 4 ayda yükseldi. 4 senede indiremeyeceğiz o seviyeyi belki. 4 yılda indiremeyeceğiz %10'lu rakamlara belki. Bu enteresan. Bir de enflasyonu seyrederek, enflasyonu herhangi bir müdahale yapmadan, mücadele yapmadan enflasyon önlenmez. Gerek hükümet yönetimi, ekonomi yönetimi, gerekse enflasyonla düşürmekle görevli kurum, Merkez Bankası'dır, seyrediyor enflasyonu.
Ama hocam KDV indiriyorlar, o olmuyor mu? Yetmiyor mu KDV indirimleri? Bazı ürünlerde %1'e indi mesela. Olmuyor mu, yetmiyor mu?
Söylediğiniz doğru. Enflasyonla mücadelede son 6 aydır ne yapıldı diye kendi kendime soruyorum. Bir tane cevap verdiniz siz. Bir, KDV indirimleri yapıldı 3-5 maddede. 3-5 tane gıda maddesi, 3-5 tane temizlik ürününde KDV indirimi yapıldı. Bu KDV indiriminin etkisi enflasyona %0.5, %1. %60-70'in olduğu, enflasyonun olduğu bir ülkede %1 etkisi olsa ne olacak? Bir. Evet. İki, market timleri kuruldu. Marketler basıldı. Üç, şey yapıldı. Marketlere ceza kesildi.
Evet. Marketler suçlandı, etiket avcılığına çıkıldı bir anlamda. Sanki istifçilik yapılıyor denildi. İşte bu özellikle evet, yağ krizinde gördük. Sürekli bir de krizler görüyoruz. Şeker oluyor, bu yağ oluyor. Bir sanki şey de bekleniyor, bir kıtlık korkusu da var herhalde. Evet. Ama marketlerden değil diyorsunuz. Yani market sahiplerinin açgözlülüğü değil galiba diyorsunuz siz tek başına. Başka bir şey var burada.
Alakası yok. Yani bunlar yapıldı. 3 tane madde. Bunlar enflasyon etkiliyor. Ha, 4. olarak TÜİK başkanı değiştirildi. Başkan yardımcıları değiştirildi. Enflasyonla mücadele kapsamında. Ben şunu söyleyeyim size. Enflasyonla mücadele eden tek kurum var şu an Türkiye'de. TÜİK. Enflasyonla mücadele göre olmamasına rağmen mücadele ediyor ve hiper enflasyon olmaması için çok ciddi çaba sarf ediyor TÜİK.
Enflasyonla mücadele... Nasıl yapıyor peki TÜİK bunu? Hani benim bildiğim ölçmekten sorumlu. Hani istatistik kurumu
ne ucuz yapıyor? Fiyatlar buluyor. Nerede ucuz mal satılıyor? Oralarda anketler yapıyor. Yani nerede uygun fiyat nasıl bulabiliyorsa buluyor.
Akşam pazarına gidiyor belki.
Evet. TÜİK mücadele ediyor enflasyonla. Enflasyonla mücadele de aslında iki tane görevli kurum var. Bir, Merkez Bankası ülkede. Merkez Bankası'nın görevi, Merkez Bankası Kanunu'nun birinci maddesi şunu yazar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarıdır. Yani enflasyonla mücadeledir de. İktisat kitaplarında enflasyonla mücadele iki yolda yapılır. Bir, para politikasıyla, o Merkez Bankası'nın görevidir. İki, maliye politikasıyla, o da Maliye Bakanlığı'nın görevidir. Bizde şu an Merkez Bankası ve Maliye Hazine Bakanlığı enflasyonu seyrediyor. Bakın size bir tane metin okuyacağım şimdi. Dün veya evvelsi gün Fiyat İstikrar Komitesi toplandı. Fiyat İstikrar Komitesi toplandı. Enflasyonu mücadele eden komite. Toplantıdan sonra Sayın Bakan Nebati açıklama yaptı. Açıklama şu. Gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla politikalar oluşturup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele çalışmalarına karşı paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kararlı adımlar atacağız. Şimdi bu laf kalabalığından başka bir şey değil. Bununla enflasyon önlenmez. Enflasyon para politikasıyla önlenir, sıkı para politikasıyla. Maliye politikasıyla önlenir, sıkı bütçe politikasıyla, bütçe dengesiyle. Bunlar nerede? Bunlar yok. Güzel algı yönetimi yapmak için söylenmiş süslü sözler. Yani onun için enflasyon ülkemizde düşmesi mümkün değil. Daha da yükselecek. Ben hatta şunu düşünmeye başladım. Enflasyonu düşürmeye bilerek uğraşmıyorlar hükümet. Neden? 2022 yılı enflasyon yüksek çıksın. 80-90-100 çıksın. 2022 yılında böyle çıktı. 2023'ün ilk 6 ayında biz seçim öncesi. Enflasyonu bir şeyler yaparız. Bir takım tedbirler alırız. 6 ayda %40'a indiririz. 80'den %40'a indirince de bak biz istersek indirebiliyormuşuz. 2022'de dünyada enflasyon yüksekti zaten. Savaş çıktı. Onun yüzünden bunlar oldu. Bak onlar geçti. Biz istedik indirdik %40'a. Daha da indirebiliriz de. Dolar kurunda böyle yapmadılar mı?
18-21 yani, bu bir seçim stratejisi mi diyorsunuz yani hocam?
Seçim
yani
stratejisi.
Seçime dönük bir strateji mi diyorsunuz?
Müten Hanım, dolar kurunda 15 Aralık'ta 21 Aralık arasında bir haftada doları 13 liradan 18 liraya kim çıkardı?
Evet.
Tekrar bir gecede 18'den 13'e kim indirdi? Bak biz yapıyoruz. Enflasyonun da aynı strateji güdülecek. Başka türlü, eğer böyle düşünmeseler bence enflasyona mücadele etmeleri lazım. Biraz önce konuştuk. Söylediğimiz 3 tane palyatif çözüm dışında enflasyona yönelik bir tedbir aldılar mı hiç? Söyleyebilir yani, misiniz bana?
Söylediklerinizin dışında ben duymadım. İşte bu son olarak 20 tane maddenin fiyatının sabitlenmesine dönük bir kulis var ama buna dair de bir resmi açıklama yok. Ki o da bir çözümü belli değil.
20 tane madde de tabii belli değil, bilemiyoruz şu an ama ya serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı bir ekonomide hala nar koymak, karneyle mal dağıtmaktır bu. 1970'lerde, 1945'lerde karneyle mal dağıtıldı diye eleştirdiğiniz sistemleri şimdi siz kendiniz yapıyorsunuz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Evet, bir de hocam bu da yine o bahsettiğimiz kurdaki gibi. Hani dedik ya bir serbest aktarımı. Şimdi örnek veriyorum, siz dediniz ki bebek mamasını sabitledik. Temel hani bir çocuğun ya da bebek bezini. Bu fiyat sabitlendiğinde şimdi ben bir asgari ücretli olarak gidip marketten o fiyatı alacağım ama benim 5 katım, 10 katım, asgari ücret de öyle düşük bir şey. 5 katı deyince 100 bin falan olmuyor. Hani 20 bin diyelim. Hani 20 bin alan birisi de 100 bin kazanan da aynı fiyatı alacak. Bu yine
bir de şu var.
Sizin bebeğiniz var değil mi?
Sizin bebeğiniz var. Bir de şu var. Sizin bebeğiniz var. Bebek mamasını düşük fiyatı alacak. Benim bebeğim yok. Benden size benim vergilerle sizin bebeğiniz finanse edilmiş olacak.
Evet.
Bu da rant aktarımı. Veya siz kalabalık bir ailesiniz, domatesi haftada 10 kilo yiyorsunuz. Ben domates sevmiyorum. Domatesi fiyat sabitlemesi geldiği zaman benden size rant aktarımı olacak. Evet. Yani bunlar yarardan çok zarar sağlayacak sistemler. Aynen kur korumalı mevduat gibi zam korumalı temel gıda maddesi.
Peki hocam, bu şeyi bahsettik, dedik ki hani daha da zor günler bizi bekliyor, işte kur korumalarının getirdiği yükten bahsettik. Bir de bunun aslında borçlar cephesi var. Şimdi ücret toplumunda duyduğumuz insanlar diyorlar ki yani aldığımız ücretle işte bu ayki enflasyon verilerine dikkate aldığımızda Aralık ayında belirlenmiş olan Ocak ayı maaşlarına yansıyan asgari ücretin 1000 lirası, emekli aylığının 500 lirası buhar oldu gitti bile. Ki daha hani yılın 3. ayındayız. Genelde Haziran'da olurdu bu durum. Şimdi ücretler çoğu belirlendi gitti ama enflasyon durmuyor. İnsanlar bu noktada tabii ki hayatta kalmak zorundalar. İşte dedik ki bebeği olan var, mama alacak, bez alacak. Başka bir şey kullanıyorlar. Ceplerindeki kredi kartları. Mecbur kalıyorlar bunu. Ve bu noktada da özellikle yılın son 3 ayına göre bir miktar Bankacılar Birliği'nin verilerine göre ilginç veriler var. Öncelikle 2020'ye göre neredeyse %200'ün üzerinde bir takibe takılan bireysel kredi ya da kredi kartı borcundan takibe takılanlar var. Ve 2021 yılında yaklaşık 1.704.000 kişi ya bireysel kredi ya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibi alınmış. Örneğin 2020'de bu rakam yaklaşık 690.700.000 gibi bir rakammış. Dikkat çekici olan aslında siz bahsettiğiniz 23 Eylül dediniz. Ekim ayında bunun neredeyse 1 milyonunu Ekim-Kasım yani yılın son 3 ayında gelmiş olması. Yani bir anda insanlar kredilerini ödeyemez. Kredi kartı borçlarını ödeyemez, asgarisini bile demek ki ödeyemiyor, bu yasal takiplere takılıyor. Ne olacak? Bu borçlanma durumunda ne var, ne yapacağız? Yani kredi kartları cephesi nasıl sizce ya da bireysel krediler cephesi?
Şimdi rakamlarla iyi ifade ettiniz. Ben de rakamlarla devam edeyim. Bireysel kredilerde 2021 yılı boyunca takibe takılanlar 434.000 kişiden 1.334.000 kişiye çıkmış. 1.354.000 kişiye çıkmış. Yani 2020 yılında 434.000 kişi takibe takılırken 2021 yılında 1.354.000 kişi bireysel kredide takibe geçmiş.
Neredeyse 1 milyon kişi artmış.
Evet. Kredi kartında 2020 yılında 397.000 kişi takibe geçerken 2021 yılında 732.000 kişi geçmiş. O da iki kat neredeyse artmış. Sizin söylediğiniz rakamlar ikisinin toplamı. Hı hı. Bireysel kredi ile kredi kartı. 2020 yılında 690.000 kişi takibe geçerken 2021 yılında 1.704.000 kişi. İki katından fazla.
Evet.
Çok ciddi rakamlar artmış vaziyette. Bu rakamları 2021 ve 2022 Ocak olarak kıyaslarsak, Ocak verileri açıklandı henüz daha. Bir aylık yani. 2021 Ocak ayında bireysel kredilerde 42.000 kişi takibe takılırken 2022 Ocak ayında 145.000 kişi takibe geçmiş. 42.000'den 145.000'e çıkıyor rakam. 3 katından fazla.
Evet. Yani %200'lük bir artış var.
Evet. Kredi kartında 2021 Ocak'ında 41.000 kişi ödeyemezlik yaparken 2022 yılı Ocak ayında 107.000 kişi. Bu da 2,5 kat. %150. Toplamda da kredi kartı ve bireysel kredide ödememezlik yapan kişi sayısı 2021 Ocağında 73.000 kişiyken 2022 Ocağında 222.000 kişiye ulaşmış. Ve bir aylık süreçte bir yıllık süreçte %52 artış var rakam olarak. 28,5 milyar TL takibe geçmiş. Yani bunlar ciddi uyarılar, ikazlar. Bir rakam daha vereyim size. Şu an Türkiye'de bireysel krediden dolayı takipte olan kişi sayısı 2.989.192 kişi. Biraz öncekiler yıllık açıkladığımızdı, 2021 evet. Açıkladığımızdı. Bu yıl, geçmiş yıllarda katarsak, 3 yıl önce, 4 yıl önce, 5 yıl önce ama hala borcu devam eden.
Evet.
2.989.192 kişi bireysel krediden dolayı takipte borcu var şu an. kredi kartından dolayı 2.678.000 kişinin borcu var. Toplam ikisini topladığımızda 4.121.000 kişi Türkiye'de bireysel kredi veya bireysel kredi kartı yüzünden takipte. 4 milyon kişinin takip borcu var. İkisinin toplamı daha fazla çıkıyor da aynı kişiler olduğu için tek kişiye indirgediğinizde evet. 4 milyon 192 bin kişi takipte şu an. Bu 4 milyon kişi demek nüfusun 20'de biri. Evet. Çalışan nüfusun 10'da biri. 10 kişiden birisi çalışan nüfusun 10 kişiden bir tanesi bireysel krediden dolayı takipte. Bu da ekonominin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor ki hele 2022 yılı verileri yok daha. 2021 yılı yıl sonu verileri bunlar. 2022 yılının 3 ayında enflasyon aldı gitti, fiyatlar aldı gitti. Ödeyemezlik çok daha ciddi boyutta artacak. Yani birkaç ay sonra rakamlar çıktığında göreceğiz ki şaşılacak rakamlar var ortada.
Evet. Yani ürkütücü bir tablo var aslında hocam burada. Peki tam da hocam bu noktada şunu soracağım. İşte bu bahsettiğiniz krediler, bireysel ve kredi kartı borçları. Bir de bunun bankalar cephesi var aslında. Aslında sıklıkla yıl sonlarına doğru ya da işte uzmanlar gündeme getirdiklerinde duyuyoruz. Bir kamu zararı vurgusu duyuyoruz. Bu biraz kredi musluklarının açıldığı dönemlerde özellikle gündeme geliyor. Bankacılık, özellikle bu kamu bankalarında durum nasıl gidiyor hocam? Ki siz yakından takip ediyorsunuz bu bankacılık gelişmelerini. Orada durum nasıl? Bankalar ne halde?
Bankacılık kesiminde sıkıntı yok. Karlılıkta da sıkıntı yok. Pandemi döneminde kamu bankaları biraz düşük faizli kredilere fazla yüklendikleri için biraz karlılıklarında azalma olmuştu 2020 yılında. Ama 2021 yılından itibaren karlılıkta, özellikle 2020'nin son çeyreğinde karlılıkta ciddi artış oldu. 2022'nin ilk iki ayında da karlılık ciddi boyutta arttığı görülüyor. Şöyle bir baktığımız takdirde bankacı sektörünün karı 2021'in ilk iki aylık döneminde, yani geçtiğimiz yıl ilk iki ayda 9 milyar TL'yken bu senenin 2022'nin ilk iki ayında 39 milyar TL'ye çıkmış. 4 kat, yaklaşık %323 artış var. Bankacı sektörünün karlarının artmasının temel bazı nedenleri var. Birincisi biraz önce değinmiştik. KKMH'taki ucuz maliyet. Maliyetin bir kısmını devlete yıkmış olmaları KKMH'ta. İkincisi Merkez Bankası'ndan %14 ile borç alıp hazineye %24 ile borç veriyorlar. 25-26 ile borç veriyorlar. Temiz para kazanıyorlar.
Evet.
Mevduat faizleri baskı var 17-18'lerde. Kredi faizleri 26-27'lerde. 10 puan marjları var. Yani kar marjları, faiz marjları çok yüksek son dönemde. Son 6 aydır bankacılık sisteminin. Artı döviz kurlarında alsat yapılmasın diye marjın açılmasını istedi ekonomi yönetimi. Önceden 14 liradan dolar alıp 14.02'den satarlardı. Şimdi 14 liradan alıp 14.50'den satıyorlar. 14.50'den alıp 14.85'den satıyorlar. Marjı açtılar. Ciddi kambiyo karları yazıyorlar buradan. Artı enflasyon yükseldiği zaman bankacılık kesiminde karlar artar. Enflasyon yükseliyor. Ellerinde TÜFE bazlı, TÜFE endeksli devlet tahvilleri var. TÜFE endeksli devlet tahvillerinden çok ciddi kar yazıyorlar. Yani bankacılık bayram havası yaşıyor. Bankalar bu sistemde en karlılar. Bir taraftan ana taktarımı bankacılık kesimine doğru da oluyor
evet.
diyebiliriz.
Anladım hocam. Aslında çok önemliydi bu vurgunuz. Pek gündeme gelmiyor bu konu. Yani hani kur kolumu mevduat bile konuşuluyor da bu bankalar dediğiniz gibi eğer zaten böyle bir bankacılığın kendisinde bir kazanma durumu varsa biraz insanda soru işareti oluşuyor. Yani hani nasıl oluyor diye. Hocam şimdi bu genel koşulları değerlendirdik. Nisan ayında da dediğim gibi Merkez Bankası'nın toplantısı var. Her ay oluyor zaten de hani bu ayda olacak. Bu süreçte dediniz ki aslında hani radikal bir adım beklemediğinizi söylediniz faize dair. Ama bu sürprizi beklememeniz de acaba diyorum ben Merkez Bankası Başkanı'nın rolü var mı? Siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl buluyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'nın performansını?
Çok detaya girmeden birkaç cümleyle söyleyeyim. Merkez Bankası ortalıkta yok. 4 aydır başkan konuşmuyor. Zaten Sayın Bakan Nebati de söyledi. Para politikasını etkinsizleştirdik. Politika faizini etkinsiz hale getirdik. Merkez Bankası'nı devre dışı bıraktık dedi. Devre dışı Merkez Bankası. Enflasyonla mücadele ettiği de yok. Merkez Bankası Başkanı'nın performansını bir iki rakam söyleyeyim de onunla değerlendirelim.
Lütfen.
Geçen yıl 20 Mart'ta göreve başladı.
Evet, Merkez Bankası Başkanı. Doğru.
Evet. 20 Mart'ta TÜFE %15.61'di. Bugün TÜFE 61, %61. Tam 4 katına çıkmış vaziyette. Bir yıl içerisinde 4 katına çıkardı. Fiyat istikrarını sağlamakla kurumun başındaki başkan.
Ama faizleri düşürdü hocam yani. Şimdi hakkını da yemeyelim, faizleri de düşürdü. Zaten o iddiayla da gelmişti kendisi.
Faizleri de kendisi düşürmedi. Faizleri düşür dendi, talimatı uyguladı. Karar merci olmaktan çıktı Merkez Bankası. Merkez Bankası talimatları uygulayan, bağımsızlığını kaybeden bir kurum haline geldi. ÜFE, üretici fiyatları endeksi. 20 Mart 2021'de %27 idi. Şu an %112, %114. Bir rakam daha söyleyeyim. Geçen yıla ilişkin. Merkez Bankası Başkanı'nın göreve başladığı tarihte dolar kuru 7.20 idi.
Öyle bir kur var dedin mi? Şimdi hayal gibi geliyor tabii buradan bakınca.
Geçen sene bugünlerde yani 20 Mart'ta geçen sene 7.20 idi. Şu an 14.85. %110.
Evet. Yani iki katına çıkmış. %100'ün üstünde bir artış var.
Yani daha geçen yılki performansına değinirsek maddelerce sıraladım. Var da zaman şey olacak. Bir tane de bu seneki tahminini söyleyeyim size. 27 Ocak 2022'de yaklaşık 60 gün önce.
Hı hı.
2022 yılı enflasyon tahmini yaptı Merkez Bankası. Merkez Bankası Başkanı da açıkladı. %23.2'dir dedi. Enflasyon rakamı 2022 yılında tahminen %23.2 gerçekleşecek dedi. İlk 3 aylık enflasyon 22.81. İlk 3 ayda hedefi gerçekleştirdik tahmini.
Şimdi gereken yolu
Merkez Bankası bu kadar yanılmaması lazım.
Evet.
2 aylık sürede bu kadar yanılgı olamaz. Geçen yılda tahmini %18'di. Ekim ayında revize etti %18 tahminini. Yıl sonu 36 çıktı enflasyon. İki katı. Şimdi bu ay içinde enflasyon tahminini yenileyecek. 23'ten muhtemelen 28'de 35 arası bir rakama çıkaracak.
Hı hı.
Yanlış. Yine tahmin tutmayacak. Türkiye'de enflasyonun 45 ile 55 arasında gerçekleşecek kesin. 45 ile 55 arasında gerçekleşecek kesin. Kalan 9 aylık dönemde enflasyon 9 ay boyunca 0 çıksa %44 çıkıyor enflasyon zaten.
Evet.
Onun için yani bu tahminlerde bu kadar başarısız bir Merkez Bankası son 30 yılda görülmedi. Son 30 yılda Şahap Kavcıoğlu döneminde bu kadar başarısız ve tahminlerde kötü tahmin yapan bir Merkez Bankası var karşımızda.
Evet. Hocam şimdi son olarak siz aslında altını çizdiniz, sorulara yanıt verirken de değindiniz ama bizi ne bekliyor? Yani nasıl bir süreç bizi bekliyor? Nasıl günler bizi bekliyor?
Şimdi inat devam ettiği sürece ortam gittikçe kötüye gidecek. Yani kriz gittikçe derinleşecek. Enflasyon dediğim gibi artmaya devam edecek. Yaz aylarında 75-80'leri kesin bulacak. İyimser tahmin. Kötümser tahminim %100'e de doğru çıkabilir. Ancak ben Nisan ayında beklemiyorum faiz artırımı da ciddi bir kurs sıçraması olursa ilerleyen aylarda ciddi bir kurs sıçraması olursa o zaman faiz silahını çekebilirim. Yani U dönüşü yapabilir Merkez Bankası veya hükümet. Ancak öyle U dönüşü
yani
yapacak.
Enflasyondan değil de kuru bekleyecek diyorsunuz. Enflasyon %80'e çıksa bile müdahale etmeyebilir mi? Yani kuru mu beklemeyi tercih eder?
Kuru bekleyecek. Kurdan tedirgin oluyor. Kurdan tedirgin olursa ancak faiz silahını kullanacak. Yoksa faiz silahını kullanmayacak. Vaziyet öyle görünüyor.
Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiniz. Bankacılıktan enflasyona, Şahap Kavcıoğlu'nun performansından kur korumalı mevduata kadar kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
Kısa Dalga Ekonomi Sohbetlerinin ilk konuğu Profesör Doktor Şenol Babuşçu'ydu. Kendisiyle kur korumalı mevduattan Merkez Bankası'nın performansına, hiperenflasyona doğru giden ekonomik halimizden hükümetin atabileceği ya da atmak istemeyeceği adımlara kadar Türkiye ekonomisinin halini konuştuk. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.